Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Yüce Rabbimize sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlar, ona hamd ederim. Hazreti Peygamber'e de selat ve selam ederek konumuza girmiş olalım. Geçen haftadan salih amel konusu üzerinde durmuştuk, bitirememiştik. Bugün tekrar o konuya devam ederek bitirmeye çalışacağız inşallah. Geçen haftada işte ameli salih ne demek, amellerde niyetin önemi, amelin kendisinin önemi, salih amelin tanımı, Kur'an'da salih amel ifadesi, imanla salih amelin ilişkisi konularına girmiştik. Kaldığımız yerden devam edersek bugünkü başlığımız ihlasla salih amel ilişkisinden devam edelim inşallah değerli dinleyenler. İhlas bildiğiniz gibi riyayı terk etmek. Kalbi karışık şüphelerden saflığa ulaştırmak. Ameline Allah'tan başkasını şahit olarak istememektir. İhlasın tarifi. İhlas Allah ile kul arasında bulunan bir sırdır. Şeytan onu bilemez ki ifsad etsin, bozsun. Heva ve hevesin rolü yoktur ki ona meyletsin. Bedene göre ruh neyse amele göre ihlas da odur. Ruh olmayan bir beden cansız bir maddeden ibarettir. İhlassız amel de heba olmuş bir iş gibidir. İhlaslı davranmak, samimi olmak, gösteriş ve riyadan uzak bir şekilde hareket etmek oldukça zor bir iştir. Kişinin bütün tutum ve davranışlarında ihlaslı olması, hele hele salih amel işlerken ihlaslı davranması daha da zor gibidir. Ancak kişi bu durumlarda samimi bir şekilde hareket ederse, yani hesabını sadece Allah'a göre tutturmaya gayret ederse, ameli değer kazanır ve herhalde ameli de makbul olur, kabul edilmiş olur. İhlas kavramı Kur'an-ı Kerim'de 31 yerde tekrar tekrar edilmektedir. Mesela Nisa suresi 46. ayetinde mealen, ancak tevbe edenler, ıslah olanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerinde Allah için ihlaslı olanlar müstesnadır. Onlar iman edenlerle beraberdir. Allah müminlere büyük ecir verecektir. Bu ayette Yüce Allah münafıkların içinde bulundukları durumdan kurtulmalarını tevbeye, ıslaha, Allah'a yönelmeye, Allah'a sığınmaya ve dinde ihlaslı bir şekilde hareket etmeye bağlamaktadır. Yani görüldüğü gibi münafıklığın bile bir tövbesi vardır, kabul edilmektedir. Dolayısıyla insan olabilir bazı dönemlerinde bir takım yanlışlıklar yapmıştır. Dönülmeyecek bir şey değildir. İşte bu ayette Yüce Rabbimiz onlara da bir kapı açarak ne diyor? Tevbe ederlerse diyor, ıslah ederlerse durumlarını, Allah'a yönelirler ve dinlerini yaşamada da Allah için ihlaslı, samimi olurlarsa onları bağışladık. Onlar iman edenlerle birliktedir ve Allah müminlere büyük ecir verecektir diye müjdeler vermektedir. İhlas aynı zamanda dinin de temelidir, esasıdır değerli dinleyenler. Mesela Beyyine suresi 5. ayeti mealen, oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'ı birleyenler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur. Anlamındaki ayette zikredilen üç esas, yani dinde ihlas ile Allah'a ibadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, doğru dinin esaslarından, temellerindendir. İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmek, salih amel cümlesindendir. Bu özellikleri kendisinde bulunduran müminin kalbine hile girmez. Böyle müminler Allah için amelde ihlaslı olmak, samimi olmak, devlet adamlarına ve yöneticilere nasihatte bulunmak ve Müslümanlarla bir arada olmak isterler. Şu halde kişinin faaliyeti ve samimiyeti ihlaslı olmasıyla değer kazanıyor ve böylece amelinin ecrini, sevabını, mükafatını artırıyor. Neticede de derecesi yükseliyor ve toplumda örnek bir Müslüman şahıs durumuna geliyor. Çünkü ihlaslı bir kişi riyadan, gösterişten arınmış bir şekilde dine hizmet etmeyi kendisine vazife bilen bir insandır. Böylece mümin kişi Zümer suresinin 14. ayetinde ben dinimi yalnız Allah'a has, halis kılarak ona kulluk ediyorum ayetinin ifade ettiği anlam bütünlüğüne kavuşmuş olur. Salih amellerin tamamını gerçekleştirmek acaba mümkün mü diye bir soru aklımıza gelebilir değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'de salih amellerden söz eden ayetlerin bir kısmının mutlak, bir kısmının da mukayyet yani sınırlı olduğunu önceki dersimizde anlatmıştık. Bu ayetlerden bazılarında salih amel kabul edilen davranışlar zikredilmişti. Yine bu ayetlerden bazılarında salihat lafzının başında kısım, parça, bölük anlamına gelen min harfi cerinin bulunduğu görülmektedir. Mesela Nisa 124 mealen erkek veya kadın mümin olarak salih ameller den işlerse işte böyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar onlara zulmedilmez. Yine Taha 112 kim iman ederek salih ameller den işlerse o zulümden ve hakkının çiğnenmesinden korkmaz. Yine Enbiya suresi 94. ayeti mümin olarak salih amellerden işlerse çalışması inkar edilmeyecektir ve biz onu yazmaktayız. Bu ayetlerden hareketle diyebiliriz ki bir müminin bütün salih amelleri yerine getiremeyeceği açıktır. Çünkü min harfi cerit dedik ya yani salih amellerden yani salih ameller bir büyük grup bir büyük demet bunlardan siz gücünüz yettiğiniz kadarını yapıyorsunuz. Tabi farz olanlara gücümüz yeter farzların dışında söz konusu olan işte bütün salih amellerin yerine getiremeyeceği bunlardan açıklanıyor. Nitekim iman edip salih amel işleyenler ki hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Araf 42 ayetinden de anlayacağımız gibi gücümüz yettiği oranda salih amelleri yerine getirmemiz Kur'an'da bizden istenmektedir. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun, ashabına güç yetirebilecekleri amelleri işlemeleri sürekli emrederdi. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın rivayet ettiği hadiste de bu görülmektedir. Resulullah ashabına emrettiği zaman güçlerinin yeteceği amelleri işlemelerini emrederdi. Ashab, ya Resulallah biz senin gibi değiliz. Allah senin olmuş ve olacak günahlarını bağışlamıştır. Biz senden daha çok ibadet etmek zorundayız derlerdi de Resulullah kızar ve hatta kızdığı yüzünden belli olurdu. Sonra şöyle derdi. Sizin en muttakiniz ve Allah'ı en çok bileniniz benim. Buhari iman bölümünde geçer bu rivayet. Netice olarak diyebiliriz ki mükellefin salih amellerin hiçbirini bırakmaksızın tümünü yerine getirmesi, yapması imkansız ve gücünün dışındadır. Ancak müminin mümkün mertebe bu konuda özen göstermesi gerekmektedir. Zira ayetlerde salih amellerin bir hayli tekrar edilmeleri buna işaret etmektedir. Bu konuda şöyle bir ayrım yapmak gerekmektedir. Salih amellerin bir kısmı tüm mükelleflerin yapmak zorunda olduğu farz amellerdir. Bir kısmı ise nafilelerdir. Kur'an-ı Kerim farz ve nafile tüm salih amelleri eksiksiz istemese de bu konuda gevşek davranmaları hoş görmemektedir. Aslında ibadetler yani salih ameller ne insanoğlunun kaçınacağı kadar ağır ve çok ne de onu tembellik ve rehavete sevk edecek kadar basittir. Buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz. Bütün salih amelleri bir İslam toplumunda görmemiz istenir. Yani İslam toplumunu meydana getiren Müslüman bireyler hepsi gücünün yettiği kadar bir alandaki salih amelleri yapmalı. Bir başkası diye diğer alanda, bir başkası diğer alanda. Toplumun genel rengine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in istediği bütün o salih ameller o toplumda birer örnek olarak görülebilmeli. Yani toplum olarak bunu göstermeliyiz hiç değilse. Fert açısından salih amellerin önemine gelirsek değerli dinleyenler, kişinin itikadını ıslah etmesi, düzeltmesi öncelikli ve esastır. Kur'an-ı Kerim'de salih kavramı ile yine aynı kökten gelen ıslah kelimesi, ferdi bireyi ilgilendiren yönleriyle ele alındığında görülür ki, bu kavramlarla öncelikle toplumun bireylerinin düzeltilmesi ve düzelmesi hedef alınmaktadır. Nitekim En'am suresi 48. ayeti mealen, biz peygamberleri sadece müjdeleyici olarak gönderiyoruz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse, ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Anlamdaki ayet buna bir işarettir. Bu düzelme, ferdin düzelmesi, ayetten de anlaşılacağı gibi iman, öncelikle iman sayesinde olacaktır. Ayette belirtilen imanın da Kur'an'ın istediği tevhid fikrine dayanması, kısaca La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur prensibinin çerçevesinde olması gerekir değerli dinleyenler. Bu prensibin içerisinde Allah'ın ölümsüzlüğünü, yaratıcılığını, yüceliğini, ebediliğini, mutlak birliğini, adil oluşunu ve merhametini mütalaa etmek, düşünmek mümkündür. Çünkü bütün iyiliklerin ve güzelliklerin aslı, esası, temeli tevhiddir. Tevhid ise Allah'ı her alanda, her konuda birlemektir. Böylece insan Allah'ın karşısında güçsüzlüğünü, sınırlılığını, acizliğini kavrar. Böylece insan İslam'ın özünün tevhid, tevhidin özünün de Allah'ın birliği, onun tek, mutlak, yüce yaratıcı ve her şeyin sahibi, yöneticisi olarak kabul etmek olduğunda şüphe olmadığını anlar ve ona yönelerek sadece ondan yardım ister ve yine sadece ona kulluk eder. Çünkü Allah'la fert arasında sağlıklı bir ilişkinin olması esastır. Bu noktada fert, birey düşünür ki Allah'tan başka her şey Allah'a bağımlıdır. Allah bütün kudreti ve yüceliğiyle beraber temelde sonsuz rahmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amel işleyenler ifadesinin çok geçmesiyle birlikte salih amel olmadan sadece iman kavramının da çeşitli şekillerde vurgulandığını söyleyebiliriz. Bu ayetlerde ifade edilen tüm iman esasları doğrultusunda fert, inancını düzeltmeli ve bilmeli ki, iman kokusunu asla içerisinde tutmayan ve kokusu kendiliğinden çevreye yayılan, yayılmadığı zaman yok olabilen bir çiçeğe benzetilmektedir. Böylece şekillenen saf ve berrak inanca, ferdin itikadının, inancının ıslahı diyebiliriz. Kişinin durumunu ıslah etmesi. Demek ki öncelikli olarak itikadını ıslah edecek kişi, ondan sonra durumunu, genel gidişatını, hal ve hareketlerini ıslah edecek, düzeltecek. Islah ne demiştik? Bir şeyi iyi ve salih kılmak. Başlangıçta veya sonradan olabilecek fesadı, bozulmayı gidermek, onarmak anlamlarına gelmektedir kelime olarak. Islah, kişinin hem kendisini hem de başkalarını düzeltmesi anlamını taşımaktadır. Nitekim En'am suresi 54. ayetinde, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da sonra hemen ardından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak o bağışlayan ve merhamet edendir. Anlamındaki bu ayette kişinin kendisini düzeltmesi istenmektedir. Yani insan olarak yanlış yapabiliriz. Günah işleyebiliriz. Önemli olan bu günahların işlenmesi, yapılması değil, hemen Rabbimize dönmemiz, kendimizi düzeltmemiz, af talep etmemiz, tövbe etmemizdir. Öyle olunca Rabbimiz de kabul edeceğini beyan ediyor. Fakat tekrar yapmamak gayretinde olmalıyız. Ayetlerde ferdin hırsızlık yaptıktan sonra hemen tövbe etmesi ve bundan vazgeçip durumu düzeltmesi istenilmekte. Sonra da kim yaptığı haksızlıktan tövbe eder, durumunu ıslah eder, düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Maide 38-39. Ayetlerinde böyle buyuruluyor. Bunun yanında fertlerin kendi durumlarının düzeltmelerini belirten ayetlerin yorumlarında onların kendi durumlarını kontrol etmeleri, durumlarını ifsat etmemeleri, bozmamaları ve kendilerine aşırı olan hususların telafisi, amellerinin ıslahı, ahlaklarının düzeltilmesi gerektiği Kur'an'da çeşitli ayetlerde vurgulanır. Yine ayetlerde ifade edilen ıslah, salih amel işlemek, kötülüklerden el çekmek suretiyle durumunu düzeltmek, kendi aralarında durumunu düzeltmek ve Allah'ın kendisinden razı olacağı şekilde salih amel işlemek suretiyle Allah'a yaklaşmaya çalışmak ve böylece nefsini düzeltmek şeklinde yorumlanmaktadır ki bütün bunlar aynı zamanda kişinin kendi durumunu nasıl kontrol edebileceğini de göstermektedir. Kişinin hem davranışlarını hem de içini düzeltmesi, ıslah etmesi gerekir. Bu da ferdin Allah'ı tanıması, Allah'ın emir ve yasaklarına uyması ile gerçekleşir. Böylece biz öncelikle toplumda ferdin kendi durumunu düzeltmesinin asıl olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kişinin kendini düzeltmesi asıl, başkasını düzeltmesi ise talidir, fer'idir, detaydır. Başkasının ıslahı salih insan olma nisabının zekatıdır. Kendisi salih olmayan başkasını nasıl ıslah edebilir? Yani kendisi nisabı aşacak ki ondan sonra zekat verebilecek. Dolayısıyla kendisi evvela düzelecek, ıslah etmiş olacak kendisini, sonra bir başkasının ıslahına gayret edecek. Demek ki merkeze evvela kişi kendisini alacak. Ağaç doğrulmadan gölge nasıl doğrulabilir? Yüzme bilmeyen insan denizde boğulan başka birini nasıl kurtarabilir? Öyleyse yüzmeyi önce biz öğreneceğiz. Yani önce kendimizi ıslah edeceğiz. Ondan sonra bozuk olanları, yanlış olanları kendimiz ıslah da olduğumuzdan, muhlis, muhsin olduğumuzdan ne yapacağız? Bir başkasını da ıslah etmeye gayret edeceğiz. Tabi bunun da yöntemleri ayrı değerli dinleyenler. Yani muhatabın kişisel, ruhi, psikolojik durumlarını bilip ona göre yaklaşmak. Bu da ayrı bir durum. Gidip de doğrudan ben seni düzeltmeye geldim diye kişiliğini ayaklar altına alacak şekilde hitaplar tabii ki uygun değil. Onun ayrıca metotlarını Kur'an'dan ve sünnetten öğrenerek ıslah çalışmalarına başlamalıyız. Bununla birlikte ferdin gerek inancını ve gerekse tutum ve davranışlarını düzeltmesi, onun dünya ve ahirette mutlu olacağının bir göstergesi, işaretidir. Bu şekilde kendilerini düzeltenleri Allah'ın bağışlayacağı ve onlara merhamet edeceği de ayetlerde bize belirtilmektedir. O zaman salih insan kimdir diye bir soru aklımıza bu anlamda, bu bağlamda gelebilir değerli dinleyenler. Salih aslında fasidin zıttıdır. Fasit ve müfsit, yükümlülüğünü gerektirdiği hususları yerine getirmeyen, salih ise yükümlülüğünün görevlerinin gerektirdiği hususları yerine getiren diye tanımlanabilir. Salih, inancında ve amelinde doğru olandır şeklinde de tanımlanmaktadır. Ayrıca salih, Allah'ın kendisi üzerindeki haklarını yerine getiren, Allah'a karşı farzları, kullara karşı haklarını ödeyen, itikat ve amelinde doğru olan, Allah'a itaat eden, haramlardan kaçınan, ömrünü Allah'a itaatte, malını onun rızasının yolunda harcayan, dünya ve ahiretini düzeltip kamil bir insan olan şekline de tarif edilmektedir değerli dinleyenler. Fakat yapılan bu tariflerden her biri salih insanın bir yönüne işaret etmektedir. Merhum müfessirimiz Mevdudi ise salih insanı inancında, niyetinde, sözlerinde ve hareketlerinde doğru olan ve hayatının her yönünde doğruluğu benimseyen kimse olarak tarif eder. Onun değerli toplu bir tarifini böylece vermiş olur. Salih insanın tarifi Kur'an'da ehli kitaptan söz eden ayetlerde de şöyle tarif edildiği görülür. Ali İmran 114. Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyanlar vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten yasaklar ve hayır işlerine koşarlar. İşte onlar salih insanlardır. Bu ayete göre salih insanın özelliklerinin bazılarını şöyle ayetten çıkarabilip sıralayabiliriz değerli dinleyenler. Birincisi demek ki Allah'a ve ahiret gününe inanmak salih insan olmanın birinci şartı. Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'a secde etmek, iyiliğine emredip kötülükten sakındırmak, hayır işlerinde koşmak ve genel ve bütün anlamda salih amel işlemek. Kur'an-ı Kerim'de salih insan olmak, müminlere ait çok üstün bir özelliktir. Peygamberler bile bu özelliğe sahip olmak için dualarında ve temennilerinde bulunmuşlar. Salih insanlardan olmayı hep arzu etmişlerdir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Süleyman gibi peygamberlerimiz salih insanlardan olmak için Allah'a dua ettiklerini Kur'an'dan yine öğreniyoruz. Yine Hazreti İbrahim Saffat 100. ayetinde şöyle yakarıyor. Rabbim bana salihlerden bir çocuk lütfet. İşte bu temenni ve duasında bulunuyor Hazreti İbrahim. Peygamberlerin salih kullar olduğu Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde de söz edilir. Peygamberlerin salih insanlardan olmayı arzu etmelerinin sebebi şudur. Salih, Kur'an'da her bakımdan mükemmel, olgun bir insan tipi olarak, örnek olarak çizilmektedir bize. Peygamberler ise insanlar içinde Allah'ın seçtiği insanlar olmaları sebebiyle en mükemmel, en örnek insanlardır. Dolayısıyla onlar salih insanlardan olmaya daha layıktırlar. Kamil, olgun bir salih insan, Allah'a isyan etmeyen ve masiyet yani günah ve isyanları hatırına getirmeyendir. Gerçek anlamda salih olmak, derecelerin en yükseği, mertebelerin en büyüğü ve makamların en şereflisi demektir. Peygamberlerin hedefleri, yeryüzünü ıslah etmek, fesadı yeryüzünden kaldırmaktır. Böylece iyiliğin emredildiği, kötülüğün yasaklandığı, ahlak temellerine dayanan ve Allah'ın hakimiyetini esas kılan bir toplum düzeni kurmak için başarılı bir tebliğ yapan insanlardır peygamberler. Salih insan vasfına layık olurlar ki bu peygamberler, bunların başında da işte tabii ki kendileri ve onların izini takip eden sahabeleri, arkadaşları ve müminler gelir. Peygamberlerin salih insan vasıfları yanında müminlerin de salih insanlardan olmaları gerektiği Kur'an'da vurgulanmaktadır. Yani peygamberlik ayrı bir, peygamberliğin bu salih amellik yönü ayrı bir özellik değildir. Bütün müminlerin yapabileceği, uygulayabileceği bir örnektirler. Mesela Kur'an'da Münafıkun suresi 10. ayetinde Rabbim beni yakın bir süreye kadar ertelesen de sadaka versem, salih insanlardan olsam diyeceği zaman gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin buyuruluyor. Salih insanlardan olma arzusu sadece peygamberler ve müminlerde olmayıp diğer insanların da istedikleri bir vasıf olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'e kafir ve münafıklarla mücadele etmesini gerektiğini bildiren ayetlerden sonra şöyle buyruluyor. Tevbe 75. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse elbette sadaka vereceğiz ve salih insanlardan olacağız diye ant içerler. Yani müminlerin dışında olan insanlar da salihliği kendilerine göre bir hedef olarak gözetiyorlar. Fakat işte bir yanlışları olduğu için olamıyorlar. Salih insanlardan olmanın en önemli özelliği Allah tarafından dost edinilmiş olmak ve peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olma gerçeğidir. Salih insanlardan olmanın temel şartı ise iman ve salih amel işlemektir. Ankebut suresi 9. ayeti, iman eden ve salih amel işleyenleri salih insanlar arasına sokarız buyuruyor Rabbimiz. Bunun yanında yine Allah'a ve Resulüne itaat etmek gerekmektedir salih insan olmak için. Salih insanların derecelerine ulaşmak için sarp ve dik yokuşları açmak, canlı bir Kur'an olmaya gayret etmek lazımdır. Peki bu salih amel bu kadar Kur'an'da övülüyor değerli dinleyenler. Bunların sonuçları nedir? Bunlara bakarsak bir de, evvela salih amellerin sonuçları güzel bir gelecek ve mutluluk vermesidir. Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işleyenleri güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyurulmaktadır. Rad suresi 29. ayeti. İman eden ve salih amel işleyenler için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır. Ayette ifade edilen güzel bir gelecek ve mutluluğun iman edip salih amel işleyenlerin olacağı belirtilmektedir. Çünkü iman etmek ve bu imanın gerektirdiği şekilde güzel davranışlarda bulunmak, helal ve haram kavramlarını en ince noktasına kadar düşünüp bu doğrultuda hareket etmek, mümin için umulan ama oldukça da zor başarılan davranışlardandır. İşte kim bunları yerine getirirse, getirmeye çalışırsa, Allah böylelerine mutluluk ve güzellik gelecek vaat etmektedir ki, Allah'ın verdiği sözden dönmeyeceği açık bir şekilde beyan edilerek şöyle buyrulur. Zümer suresi 20, bu Allah'ın vaadidir, Allah vaadinden caymaz. Yine Rad suresi 29. ayetinde geçen Tuba kelimesinin de nimet, gıpta etmek, sevinç ve göz aydınlığı, güzellik, hayır, cennet, cennetten bir ağaç anlamlarına geldiği rivayet edilmektedir. Salih amelin sonuçlarının birincisi demek ki bu anlatmaya çalıştığımız güzel bir gelecek, mutluluktur. İkincisi güzel bir hayattır. Kur'an-ı Kerim'de ister kadın ister erkek olsun, mümin olarak salih amel işleyene güzel bir hayat vaat edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Nahl suresi 97. ayeti. İman etmiş olarak kadın erkek kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Evet, burası önemli değerli dinleyenler. Rabbimiz öyle bir lütufkar ki, öyle bir ki, ikram edici ki, yani bir ömürsüz dünyada yaşıyorsunuz, salih amel işlemeye de gayret ediyorsunuz. Allah sizin bütün bu hayatınızın içinden en güzel, yaptığınız bu salih amelin en güzeline alıyor, onu yüceltiyor, onu esas alıyor ve onu katlandırarak ona mükafat veriyor. Ondan daha az kıymetteki olan amelleriniz değil de bir tane, içinden birkaç tane en Allah rızası için yaptığınızı alıyor, onu çoğaltıyor, ona göre değerlendiriyor. Ayette ifade edilen güzel bir hayatın bu dünyada mı yoksa ahirette mi olacağı konusunda müfessirlerimiz arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. İbni Abbas ve Dahhak'e göre vaat edilen bu hayat bu dünyada, Katede, Mücahit ve İbni Zeyd'e göre ise ahirette, Süddi'ye göre de kabirde olacaktır şeklinde rivayetler vardır. Güzel bir hayatta ne kastedildiği konusunda da çeşitli görüşler vardır. Mesela Kurtubi bunları helal rızık, kanaat, Allah'ın rızasını kazandırıcı taatler yapmak, saadet, cennetteki hayat şeklinde sıralamaktadır. Ahiret hayatı ebedi saadet ve mutluluğu ifade etmekle birlikte salih bir mümin, salih ameliyle ve şahsiyetli bir kişiliğiyle bu dünyada da mutlu bir hayat sürebilir. Çünkü davranışlarında samimi, doğru, adil ve temiz olanlar diğer insanlara oranla bu dünyada daha çok, daha rahat, daha iyi bir hayat yaşarlar. Çünkü onlar kusursuz kişilikleriyle bu özelliklere sahip olmayanların görmediği saygıyı, şerefi ve güven içinde yaşarlar. Başarı kazanmak için kötü yollar deneyenlerin elde edemediği temiz ve göze çarpan bir başarı kazanırlar. Dünya hayatındaki güzel yaşayışları ahiretteki mükafatını eksiltmez, onların zevaline de yol açmaz değerli dinleyenler. Bahşedilecek güzel bir hayatın sadece ahirete tahsis edilemeyeceği düşüncesindeyiz. Çünkü mümin salih amelle kendisi ve çevresiyle hoş bir atmosfer içinde yaşama imkanı bulabilir. Fakat önemli olan bu yaşantıyı kendisine sağlayacak iman ve bu imanın gerektirdiği salih ameli işlemektir. Kadın olsun erkek olsun bu güzel hayata ulaşabilmek için insanların Allah'a iman etmekle birlikte Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine tabi olarak salih amel işlemeleri gerekmektedir. Salih amelin sonuçları dedik ki birincisi güzel bir gelecek ve mutluluk, ikincisi güzel bir hayat, üçüncüsü de bol rızık ve mağfiret, bağışlanmadır. Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amel işleyenlerin bağışlanıp bol ve güzel bir rızıkla rızıklandırılacağı belirtilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Sebe suresi 4. ayetin Allah iman eden ve salih amel işleyenleri mükafatlandıracaktır, ödüllendirecektir. Onlar için mağfiret, bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayette geçen mağfiret imanın mükafatı, rızkı kerim ise salih amelin ödülüdür. Başka bir ayette de Hac 50 iman eden ve salih amel işleyenlere mağfiret, bağışlanma ve bol rızık vardır. Buyurularak bunlara nail olmak için, kavuşmak için iman ve salih amelin gerekli olduğu tekrar vurgulanmaktadır. Bazı ayetlerde ise iman eden ve salih amel işleyenlerin büyük mükafatla birlikte mağfiret edilecekleri, yani günahlarının, hatalarının bağışlanacağı belirtilmektedir. Bütün bu ayetler iman eden ve bu inancına bağlı olarak salih amel işleyenlerin affedileceğini, bunlarla da kalmayıp gerek bu dünyada gerekse ahirette yaptıklarının karşılıklarını göreceklerini göstermektedir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Nitekim Allah tevbe eden, durumunu ıslah eden yani düzelten, ıslah işinde çalışanı bağışlayacağını ve ona aynı zamanda merhamet edeceğini de beyan etmektedir. Mesela Ali İmran suresi 89, Maide 39 hep bunlara örnektir değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim tevbe eden, iman eden ve salih amel işlemek suretiyle hidayete, doğru yola, sırat-ı müstakime ulaşan insanı bağışlayacağını zikretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Ve ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen sonra da hidayete ulaşan kimseye karşı elbette çok bağışlayıcıyımdır. Taha 82. Bu ayete göre bağışlanma için 4 husus gerekmektedir. 1. Tevbe. İnsan isyan, itaatsizlik ve küfürden sakınmalı, vazgeçmeli, hemen tövbe etmelidir. İkincisi iman, Allah'a ve Resulüne, kitaba ve ahiret gününe, yani İslam'da inanılması gereken şeylere samimi bir şekilde inanmak. Üçüncüsü bu imanla, tövbeyle kalmayıp hemen onun gereği olarak, sonucu olarak salih amel işlemek, Allah ve Resulünün emirlerine uygun işler yapmak. Sizde peygamberde güzel örnek vardır dediği şeklinde peygamberimizin yaptığı gibi yapmaya çalışmak, salih ameller işlemek ve dördüncüsü de hidayettir. Yani sebatla, sabırla doğru yolu, sırat-ı müstakimi takip etmek, ana yoldan, esas yoldan yanlış yollara sapmamaktır. Biliyorsunuz her yolun başında şeytan ve şeytanın askerleri durur, sizi o yollardan çıkarmak ister. Yani gideceğin yol artık buradan sapmakla başlıyor. Yolun sapağı burası diyerek sizi böyle bir şekilde ana yoldan saptırmak ister. İşte Müslümanlık bir yönüyle de bu yönüyle de zordur. Nefesimizi, son nefesimizi verinceye kadar sırat-ı müstakimde kalabilmek için sürekli Allah'a karşı görevlerimizi yapıp ümit ve korku arasında sürekli Allah'ın yardımına müracaat etmemiz lazım. Ben oldum, ben olgunlaştım, ben artık doğru yoldayım, ben artık kimse saptıramaz gibi böyle biraz enaniyet yüklü, nefsine yüklü cümleler pek sarf etmemek lazım. Her an, her zaman Allah'a muhtaçız. Hidayette kalabilmemiz için sürekli Rabbimizden yardım istemeli. Sürekli Kur'an'da belirtilen salih amelleri peygamberin yaptığı gibi yapmaya gayret etmeliyiz değerli dinleyenler. Sayılan bu hususlara doğrudan ve dolaylı olarak Kur'an'ın hemen her yerinde rastlamak mümkündür. Gördüğünüz gibi değerli dinleyenler, hep sohbetlerimize Kur'an'dan söylüyoruz. Kur'an öyle bir kitaptı ki gördüğünüz gibi anlayacağımız şekilde bu kitabı okuduğumuz zaman bizim için hiçbir karanlık köşe kalmıyor. O halde hepimiz her gün mümkünse daha çok Kur'an'dan bir şeyler okuyarak, tabi anladığımız dilde tefsirlerine de bakarak, müracaat ederek, meallerini, tefsirlerini okuyarak ona göre bir hayat yaşamalıyız. Yani çünkü Allah hep Kur'an'ı bize örnekler veriyor. Şu ayet böyle, bu peygamber böyle. O halde Kur'ansız bir Müslüman yaşayamaz. Evet, bu ayetlerde bağışlanma ve büyük mükafata nail olma, sabretmeye ve salih amel işlemeye bağlanmaktadır. Başka bir ayette ise amellerin ıslah edilip günahların bağışlanması, Allah'tan korkmaya, ittika etmeye, sakınmaya ve doğru söz söylenmeye bağlanmaktadır. Evet, doğru söz söylemek. Günümüzde ne kadar da çok ihtiyacımız var değil mi? Yani Müslümanın doğru olması, sözünün güvenilir olması, kendisinin güvenilir olması, el emin olması, peygamberimizin olduğu gibi. Ya. Evet, Ahzab 72. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah amellerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Salih amelin sonuçlarından bir başkası değerli dinleyenler, tevbelerimizin kabul görmesidir. Kur'an-ı Kerim'de salih ve muslih insanların tevbelerinin kabul edileceği bize açıklanmakta, şöyle buyurulmakta. İsra suresi 25. ayeti, Rabbiniz içlerinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih insanlar olursanız şüphesiz o tevbe edenleri bağışlar. Bu ayette Allah mağfiretini, bağışlamasını salih bir insan olma ve tevbe edip Allah'a itaat etme şartına bağlamaktadır ki böyle bir insanın da Allah'a iman eden ve salih amel işleyen birisi olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Başka bir ayette bir kötülük yapıp sonra durumlarını düzeltenlerin de tevbelerinin kabul göreceği beyan edilmektedir. Nisa 16'da. Kısaca geçmişi tamamen tasfiye etme, günahlardan vazgeçip pişmanlık duyma anlamını ifade eden tevbe, iman da dahil olmak üzere her şeyden önce gelmektedir. Nitekim ayetlerde bunu görmekteyiz. Çünkü tövbe gerçek iman etmenin bir teminatı durumundadır. Çünkü tövbe bu durumda olan bir şahsın ayrılmaz bir vasfıdır. Hatta diyebiliriz ki tövbe müminlerin en önde gelen özelliklerinden birisidir. Bir ayette ise tövbe ve salih amel Allah'a gereği gibi yönelmenin şartı durumundadır. Furkan 71. Kim tövbe eder ve salih amel işlerse o gereği gibi Allah'a yönelmiş olur. Bu ayet aynı zamanda tövbe edip kendilerini düzeltenler için de bir müjdedir. Zira bu ayette tabir caizse tövbe edenlere bir genel af ilan edilmektedir. Salih amellerin sonuçlarından bir başkası değerli dinleyenler, kötülüklerinin örtülmesi, iyiliklere tebdil edilmesidir. İçerisinde salih amel ifadesinin geçtiği ayetlerden bazılarında iman eden ve salih amel işleyenlerin kötülüklerinin örtüleceği, iyiliklere tebdil edileceği, dönüştürüleceği vurgulanmaktadır. Bunlardan birinde şöyle buyrulur. Furkan 70. Ancak kim tövbe eder, iman edip salih amel işlerse, işte onların kötülükleri iyiliklerle değiştirilir. Şimdi dünyanın hangi hukuk sistemi, hangi düzeni bunu yapabiliyor bir düşünün değerli dinleyenler. Siz bir kötülük yapmışsınız, sonradan tövbe etmişsiniz, yanlışını anlamışsınız, Allah'a yönelmişsiniz. Hulusi kalple, samimiyetle Rabbimiz de sizin günahınızı bağışlamış ve o yaptığınız kötülüklere iyiliklerle değiştiriyor. Sanki bir iyilik yapmış gibi onlara mükafat veriyor. İlgili ayetlerden anlaşıldığına göre kötülüklerine örtülüp iyiliklere tebdil edilmesine bazı şartlar tabii ki söz konusudur. Bunlar da genel anlamda tevbe, iman ve salih amel olarak ifade edebiliriz. Ve salih amelin sonuçlarından bir başkası değerli dinleyenler bir sevginin oluşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işleyenlere Rahman'ın bir sevgi yaratacağı belirtilerek şöyle buyrulur. Meryem 96. İman eden salih amel işleyenler var ya Rahman onlara bir sevgi yaratacak. Ayette ifade edilen sevginin yaratılmasını Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle izah eder bir rivayette. Allah'ın bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama der ki ben falanı sevdim sen de sev. Cebrail de göktekilere aynı şekilde seslenir. Sonra onun için yeryüzünde bir sevgi yerleşmiş olur. İşte Allah'ın iman eden ve salih amel işleyenler var ya, Rahman onlara bir sevgi yaratacak ayeti bunu ifade eder şeklinde Tirmizi'nin Tefsiril Kur'an bölümünde bu rivayet geçer değerli dinleyenler. Evet, Rabbimiz gerçekten çok merhametli, çok ikram edici. Yani evet. Allah'ın muhsinleri, iyilik yapanları, Allah'tan tam anlamıyla sakınanları, ittika edenleri yani muttakileri, sabredenleri, adaletli davrananları, kendisine tevekkül edenleri, çok tevbe edenleri, temizlenenleri seveceği Kur'an-ı Kerim'de zikredilirken, zalimleri, haddi yani İslam'ın sınırlarını aşanları, fesadı ve fesat çıkaranları, kâfirleri, kibirlenenleri, günahkarları, israf edenleri, hainleri, nankörleri de sevmeyeceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilir. Allah'ın kulunu sevmesi demek, ona nimetlerini sunması demektir. Kulun Allah'ı sevmesi ise, ona yakın olmayı arzu etmesi, istemesi demektir. Böylece kul, daima kendini kontrol etmeyi hissedecek demektir. Çünkü Allah'ın sevgisini kaybetmek, istemeyecektir. Bundan dolayı da kulun Allah'a sevgisi kuvvetlenecek ve ayette işaret edilen boyuta ulaşacak demektir ki ayette şöyle buyrulur Bakara 165. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise daha kuvvetlidir. Allah sevgisini kazanmak için Allah'a iman ve bu imanın gerektiği şekilde salih amel işlemek gerekmektedir değerli dinleyenler. Salih amellerin pek çok sonuçları vardır. İşte anlata anlataya bitirmeye çalışıyoruz. Bir başka sonucu da değerli dinleyenler, insanların en hayırlıları olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amel işleyenlerin mahlukatın en hayırlıları olacağı ifade edilerek şöyle buyrulur. Beyyine suresi 7. İman eden ve salih amel işleyenler mahlukatın yaratılmışların en hayırlılarıdır. Bu ayette geçen beriye kelimesinin genel bir mana arz edeceği gibi kendi asırlarında yaşayan mahlukatın en hayırlısı anlamını ifade edeceği beyan edilmiştir. Gerçekten insan en güzel bir şekilde yaratılmış olup şeklen, fiziken mahlukatın en mükemmeli olduğu gibi yine aklı sayesinde de onların en üstünüdür. Fakat insan bu mükemmelliğini, bu üstünlüğün nereden kaynaklandığını unuttuğundan dolayı kendisini yaratan, öldüren ve sonra yine diriltecek olan Allah'ı unutmuş ve böylece nankör durumuna düşmüştür. Dolayısıyla o zaman da mahlukatın en şerlisi olmuştur. Ancak onu bu durumdan kurtaracak yol da yine Allah tarafından gösterilmiştir ki bu da genel anlamda iman ve salih amel olup insan bu sayede yaratıkların en şereflisi konumuna yükselecektir. Salih amelin sonuçlarından bir başkası değerli dinleyenler dinamizm kazanmalarıdır salih amel işleyenlerin. İman edip salih amel işlemek insanı dinamizme, aksiyona sevk eder. Çünkü iman ve salih amel bir noktada müminin boş işlerle meşgul olmasına engeller. Çünkü müminler ayetlerde de ifade edildiği gibi Furkan 72-73 faydasız bir şeye rastladıkları zaman yüz çevirip vakarla geçerler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İnsanın sabahın erken saatlerinde gecenin belli bir vaktine kadar Rabbi ile baş başa kalması bir salih ameldir ve bunu insana ancak inancı yaptırabilir. Yani kılacağı 5 vakit namaz müminin Rabbi ile baş başa kalmasını sağlayacaktır ki namazın salih amellerin en üstünü olduğu belirgindir. Namaz özellikle cemaatle kılındığında müminin hem kendisine hem de çevresine karşı sorumlu ve uyanık olmasını da sağlayacaktır. Böylece mümin salih ve muslih aktif bir insan olma yolunda gayret gösterecek demektir. Ramazan'da oruç tutan bir mümin toplumdaki yoksulları düşünür. Bu durum mümini dinamik tutarak onun devamlı çalışmasını sağlar ve yine çevresini fakir ve yoksul olanlara sadaka ve zekat yoluyla yardıma koşturur ki bunlar da salih amelin hep birer göstergeleridir. Psikolojik açıdan ibadetlerin insan ruhu üzerinden etkisi olduğu ve insanı huzur ve sükuna kavuşturduğu bir gerçektir. Günlük ibadetlerini yerine getiren bir mümin, Allah'a karşı görevini yapmanın rahatlığı yanında kendini de yenilemiş ve dinamik, hareketli bir hayata kavuşmuş olacaktır. Böylece müminler Allah'ın bütün insanları sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattığının şuuru içinde hareket etmeleri gerektiğini idrak etmiş olacaklardır. Ve salih amel işlemenin bir sonucu da değerli müminler yeryüzüne varis olmaları salih amel işleyenlerin. Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işleyenlere yeryüzüne halef kılınacakları vaat edilerek şöyle buyrulur. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere onlardan öncekileri halef kıldığı, sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzünde halef kılacağı, sahip ve hakim yapacağına, onlar için razı olacağı dini temelli yerleştireceğine ve korkularını güvene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar ama kimler bundan sonra da inkar ederse işte onlar artık yoldan çıkmışlardır. Nur suresi 55. ayetinde Allah iman edip bu imanlarının gerektirdiği şekilde salih amel işleyenlere 3 şey vaat etmektedir. 1- Yeryüzüne halef kılınmaları. 2- Kendileri için seçilen, beğenilen, razı olunan dinin kendilerine sağlamlaştırılacağı. 3- Korkularından sonra güvene erecekleridir. Ayette vaat edilen, yeryüzüne halef kılma şeklinde ifade edilen hususla ne kastedilmektedir? Bir düşünün bakayım değerli dinleyenler. Müfessirler bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Allah'ın hangi ırktan olursa olsun müşriklerin topraklarına varis kılması ve orada her türlü tasarruf yapmaya yetkili halifeler yapması, kainatı, evreni imar etme, adaleti yerine getirme ve kullar arasında ihsan, İyilik yapmak için Allah'ın onları halife yapmasını söz konusu olduğu beyan edilmektedir. Yine bir başka ayette bu vaade, bu verilmiş söze açıklık getirilir Enbiya 105. Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza mutlaka salih kullarım varis olacaklardır diye yazdık buyurulmaktadır. Ancak bu veraseti iman etmeye ve bu inancın gerektirdiği şekilde salih amel işleme şartına bağlamaktadır Rabbimiz. Yeryüzüne tevhid inancına sahip olup salih amel işleyenler dün olduğu gibi bugün de varis olabilirler. Yeter ki onlar salih olsunlar. ve salih amel işlemenin bir sonuncusu da cenneti kazandırmasıdır değerli dinleyenler. Kur'an'da iman eden ve salih amel işleyenlere vaat edilen hususların başında cennet ve içindekilerin geldiğini söyleyebiliriz. Cennete girmenin temel şartı iman ve salih ameldir. Bazı ayetlerde bu durum şart edatı ile ifade edilir. Mesela erkek ve kadınlardan her kim iman ederek salih amel işlerse işte onlar cennete girecekler. Orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Yine bir başka ayette Allah muhakkak ki iman eden ve salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar buyurur. Bütün bunların yanında iman edip salih amel işleyenlere Allah yüksek dereceler verecek, korku ve hüzünden emin kılacak, çalışmalarını zayi etmeyecek, iyi insan arasına dahil edecek ve ilahi rahmete kavuşturacaktır. Şimdi Asr suresini bir hatırlarsanız değerli dinleyenler, ne diyor Rabbimiz? İnsan zarardadır. Asra andolsun ki insan zarardadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir. O halde değerli dinleyenler, cennete kavuşmak için, iyi bir Müslüman olmak için, Rabbimizin sürekli Kur'an-ı Kerim'de istediği o özellikle mümin olmak için sahih bir iman, şirksiz bir imandan sonra sürekli salih amellerimizle hayatımızı zenginleştireceğiz, güzelleştireceğiz. Ve bir ayet meali okuyarak size Allah'a emanet olun diyorum. Nemin suresi 19. ayet. Ey Rabbim, beni verdiğin nimete şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl, başarılı kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat.